Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Bakış açısında bugün değerli bir yazarımız var. Eğitimci yazar Adem Dönmez hocamızla bugün güzel bir hasbihal edeceğiz inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz?
Allah razı olsun. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii yazarsınız. Bu noktada birçok kitap var. Sınır Tanımaz Gezgin var. Civan Mert var. Hayallerine Sahip Çık. Anka'nın Anahtarı var. Hayallerine Sahip Çık. Kara Kutu'nun Gizemi var. İki seri. Tabii daha önce yayınımıza sizi almıştık değerli hocam. Buradan baktığımızda yeni bir kitap var. Kitabın ismi Manifest. Bu Manifest adını verdiğiniz bu kitabın öncelikle bir ana temasını sizden dinleyelim. Nedir Manifest hocam? Neden Manifest?
Teşekkür ederim öncelikle. Ben yazın hayatımda, yazarlığımda gençlerle alakalı süreçleri işlemeyi, gençlere yönelik kitaplar hazırlamayı seviyorum ve kendimi de gençler için yazan bir insan olarak tanımlıyorum. Bu zamana kadar yayınladığım tüm kitaplarda da bu misyonu kendimde benimseyerek hareket etmeye çalıştım. Manifest de bu doğrultuda doğan bir kitap aslında bakarsanız. İnsanın korkularını, hayallerini, inancı için yaşamış olduğu beynindeki fırtınaları anlatan bir kitap. Bir gencin dilinden anlatılan güzel bir çalışma oldu benim için. Ana karakterimiz 17 yaşlarında bir delikanlımız. Ve
bu roman değil mi?
Evet, bir roman, bir baba oğul romanı aslında.
Gerçek bir hikaye mi?
Yani şöyle, gerçek bir hikaye mi? Cevap verirken biraz zorlanıyorum. Şimdi yakın çevremde kitap da yeni çıktıktan sonra okuttuğum arkadaşlarım, hani hatta yayına çıkmadan önce okuttuğum kişiler, Adem bu kitapta sen kendini mi anlattın diye söyleyen çok fazla kişi var. Aslına bakarsanız evet kendimden çok fazla esinlendim bu kitabın içerisinde ama doğrudan hani benim hikayemdir demek de çok zor. Ama şunu söyleyebilirim, bir baba oğul romanı olduğu için özellikle 7 yıl önce babamı kaybettiğimde ki süreçten itibaren 7 yıldır böyle zihnimde taşıdığım, ufak ufak notlar aldığım, kendi içerisinde böyle acaba böyle bir kitap olsa nasıl olur dediğim konuları birleştirerek manifesti oluşturdum ve
Allah rahmet eylesin.
Eyvallah,
ben de yakın
ederim.
Zamanda babamı
sizler
kaybettim.
Sizler de aynı şekilde.
Bir söz vardır. Baba kaybedildiğinde oğul büyürmüş, adam olurmuş. Hakikaten öyle yani. Baba gidince böyle kendinizi farklı bir dünyada algılıyorsunuz.
Aynen o şekilde. Hatta ben şimdi bir de Allah hani nasip etti bir evladım var, oğlum var, kızım var. Ama
maşallah.
Babamı kaybettikten sonraki süreçte oğlumla olan ilişkime de bu gözle bakıyorum aslında bir taraftan. Hani nasıl bir ilişki kurmalıyız? Evladımla olan diyaloğumun nasıl olması gerekiyor? Bunu kendi babamla nasıl yaşadım? Hani bunları da düşünerek. Çünkü şimdi zaman öyle bir şey ki birlikteyken bazı şeylerin fırsatları tepiyorsunuz, fark edemiyorsunuz. Kaybettikten sonra anlıyorsunuz. Hani birazcık daha zamanımız olsaydı, bazı konuları daha da konuşsaydık, ondan birazcık daha bilgi alabilmiş olsaydım diye kendi kendinize bunları çok söylüyorsunuz. Şimdi oğlumla bunları yaşıyorum. Onun her sorusuna uzun uzun cevaplar vermeye çalışıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Onunla sohbet etmeye çalışıyorum. Manifest de tam olarak aslında böyle hem benim babamla olan ilişkilerimden hem oğlumla olan ilişkilerimle alakalı süreçlerden bir gencin dünyasında neler olmalının cevabını aradığım bir kitap oldu. Zaten manifest ismi de buradan geliyor. Günümüzün popüler kelimelerinden biri olduğu için hani hayata dair bir manifestim olacaksa eğer hani bu kitabın içeriğindeki kavramlar üzerinden duygularımı anlatabilirim.
Tabii okuyucuya ne demek ya da ne anlatmak istediğiniz buradan ortaya çıkmış oldu. Pekala bu kitabı yazma fikri nasıl doğdu? Yani yazım sürecinizde sizi en çok etkileyen şey ne oldu hocam?
Biraz önce söylediğim gibi aslında bakarsanız babamı kaybettikten sonraki düşünce dünyamda bazı kavramları kendi kendime çok sorgulamaya başladım. Hayata dair kavramlarımızı, evladım doğup onun sorularıyla beraber kendimi de sorgulamaya başladım. Lise yıllarımda benim başıma şöyle bir güzel olay gelmişti. Bir hocamız vardı, din kültürü öğretmenimiz orada, Yusuf İpek. Hani belki bu yayını dinlerse kendisi için de güzel bir anı olur. Konyalı bir hocamızdı. Onunla tanıştıktan sonra ben dersler dışında ona çok fazla soru sorardım. Hocam şu konuyu merak ediyorum. İşte Allah'ın varlığında şunu nasıl açıklayabilirim? Meleklerle alakalı şu konuyu nasıl anlamlandırabilirim? İşte Peygamber Efendimiz'in hayatıyla alakalı soruları sorardım kendisine. Sağ olsun o da bana hiç üşenmez. Birçoklarına kendisi cevap verir. Bazılarında bana kitaplar önerir. Mutlaka ama dolgun bir cevaplarla kendi kendime alırdım o şeyi. Ve bana şöyle bir tavsiyesi olmuştu hocamız. Adem bunları bir yaz. Bana sormuş olduğum bu soruları yaz. Cevapları da kendince yaz diye bir tavsiyesi olmuştu bana. Ve ben bunları gerçekten o dönemde yazmaya başladım. Ona sorduğum sorularla, aklıma takılan sorularla, sorular ve cevaplar şeklinde ilerleyen bir kendi kendime bir günlük oluşturdum. Hatta o zaman hocamızla beraber hocam dedim ben sizin söylediğiniz gibi bir defter tutuyorum. Bu deftere ne isim verdin diye sormuştu bana. Bizim aramızda böyle gülümsemeyle güzel bir anı da oluşmuştu ve demişti ki bana neticeler de o kitabın ismine demişti. Yani daha doğrusu o defterin ismine neticeler de demişti. Ben de yıllar sonra bu kitabı yazma düşüncesiyle beraber masanın başına geçip yazmaya başladığımda o defteri yanıma aldım ve o defter üzerinden çok fazla yararlandım ve bu kitabın içerisinde aslında otobiyografik tarafı da biraz oradan geliyor. O sorularla kitabın içeriğinde şekillendirmeye başladım. Kitap bir noktada bir baba oğul ilişkisiyle beraber bir gencin zihnindeki sorulara cevap arayışını da benim yıllar önceki hocamdan almış olduğum cevaplarla ilerleyen bir yapı olmuş oldu. Bu yüzden farklı bir misyonu ve kurgusu da var.
Kitap yeni çıktı. Taze, sıcak sıcak.
Çok taze. Benim elime daha geçti geçmedi gibi.
Evet. Pekala manifest. Hani klasik bir roman mı? Yoksa daha çok bir içsel yolculuk metni mi? Yani tür olarak nasıl tanımlıyorsunuz?
Bu bir roman. Hani ama nasıl bir roman? Bir gençlik romanı, bir baba oğul hikayesi ve soru cevap romanı aslına bakarsanız. Zamansal olarak düzgün bir zaman akışı içerisinde ilerlemeyen, günümüz dünyasında başlayan ama kitabın büyük bir çoğunluğunun 90'larda geçtiği bir hikayeyi anlatıyor. 90'lardaki o aile yaşamını, 90'lardaki bir çocuğun dünyasındaki kaygıları, korkuları, sınav kaygısını, stresini ve yıllar içerisinde gitgelleriyle beraber başına gelen işleri anlattığı bir kitap olmuş oldu benim için. Ama birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz derseniz ben şunu söyleyebilirim.
Buyur.
Soru cevap romanı doğrudan. Bir gencin bütün zihnindeki soruları cevaplayacak, korkularını, kaygılarını, ümitlerini sorgulayacak bir soru cevap romanı diyebilirim.
Ne kadar sürede yazdınız? Mesela şimdi bu soruyu niye soruyorum? Şundan dolayı. Yazma kabiliyeti olan, ben de kitap yazabilirim diyen bir gencin motivasyonu anlamında bu soruyu soruyorum. Yani ne kadar sürüyor ortalama?
Biz hocam bu konuyu ikimiz birlikte çok fazla konuşuyoruz. Hani böyle bir yazarlık sürecinde ikimiz de kitapla, kelimelerle haşır neşir olduğumuz için. Aslında bakarsanız yazarlığın en güzel tarafı zaten kitap çıkmadan önce onu zihnimizde taşıdığımız ve heybemizde taşıdığımız dönem olmuş oluyor. Uzun bir süre ben dediğim gibi babamın vefatından sonra yaklaşık 7 yıldır böyle bir düşünce var. Bir kitap var. Hani böyle bir kitap yazmalıyım. Böyle bir kitap olmalı benim için diye taşıyorum. Ve bakarsanız işte biraz önce dedim lise yıllarıma kadar uzanan bir günlüğü önüme çekip o günlükten ilerleyerek yazdığım bir süreç var ama özellikle son 2 yıldır çok yoğun bir şekilde bu kitaba yoğunlaştım. Çünkü hikayenin içerisinde eksik parça kalmasın. Hani otobiyografiye yakın bir roman olunca biraz şunu da düşünüyorsunuz. Her şey gerçek olmalı mı, olmamalı mı? Olmamalı. Hani burada buna da sığınmadan okuyucuyu daha iyi anlatabileceğim şekilde hikaye kurgusunu nasıl oluşturabilirim diye uzunca da çalıştım. Ortalama 24 aya yakın bir süre bu kitap üzerinde uğraştım diyebilirim. Ama öncesinde de çok uzun bir süre zihinde taşıma dönemi benimle beraber büyüdü.
Mesela kitap yazarken yine genç yazarlar veyahut da yazar olma isteyenler için soralım. Mesela nelerden faydalanıyorsun? Bir roman yazarken nelerden faydalanıyorsunuz? Yani yaşanmışlıklar, sizin şahsi yaşanmışlığınız mı? Yoksa çevredeki yaşanmışlıklar sizi etkiler mi? Veyahut da ne bileyim bir dinginlik olsun, bir rahatlık olsun deyip bir haber izleyeyim derken açtığınız bir başka kanaldaki bir eski tarihe dayalı bir sinema filminden mi? Yani nelerden böyle kuş misali, arı misali yani her yerden faydalanabiliyor musunuz?
yazarlığın özünde, özün özünde bu var. Yani hayatımızdaki her şeyden etkilenme, onları kelimeler dünyasına aktararak ilerleme süreci var elbette ki. Ama genel manada şöyle bakmak lazım işin içerisinde. Burada biraz karakteristik özellikler de giriyor. Benim İşte ben kimya mühendisiyim. Lisans eğitimi olarak mühendislik eğitimi aldım. Bu benim bakış açıma, olayları algılayış biçimde bir farklılık oluşturuyor. Ben bir öncelikle bütünü görmek istiyorum. Bir hikaye de yazsam, hani bu bir roman da olmuş olsa, işte bu kitapta da, manifeste de aynı şekilde. Zihnimde önce bunu kurgulamam gerekiyor. Nasıl başlayacağım, nasıl ilerleyecek, girişi, gelişmesi nasıl olacak, düğümünü nasıl çözeceğim, sonunda nasıl bir sürece bağlayacağım. Son cümleyi belki en başta yazıyorum. Ve ona göre hikayeyi bölüm bölüm oluşturmaya çalışıyorum içerisinde. Bunu yaparken de bolca okuma yapmanız gerekiyor. Okuduklarınızdan etkileniyorsunuz. Okudukça, kitabın dünyasına daldıkça anılarınız büyüyor, büyüyor, taşıyor ve oradan artık yaşanmışlıkların içerisinden alıyorsunuz. Bazen çevrenize tanıdığınız bir insanı kitabın içerisine bir özelliğiyle çekiyorsunuz. Bir karakteri çekiyorsunuz. Bir şehri alıyorsunuz. Bir olayı, yaşadığınız toplumsal bir olayı kitabın içerisinde kurgulamaya çalışıyorsunuz. Bütün bunlar etkiliyor. Ama günün sonunda hatta filmlerden etkileniyorsunuz. Hani yaşadıklarınız, günün sonunda ben en çok neden etkilendim diye bakarsam, ben en çok yazarlığı geliştiren noktada okumanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü kelime dağarcığınızı geliştirmek, farklı yazarların nasıl yazdıklarını hissetmek,
bakış açısı,
bakış açılarını görmek seni geliştiriyor. Ama bir diğer taraftan da şu anda 40'lı yaşlarına ulaşmış bir yazar olarak şunu da görüyorum. Şimdi ilk kitabım benim 20'li yaşların başında çıkmıştı. İşte Sınır Tanımaz Gezgin, o Hindistan gezimizi yaptığımızda daha önce
bunu konuşmuştuk. Yayını yapmıştık, muhteşem.
O günden bugüne doğru gelirken yazarlığımda da bir kendi adıma bir dil oluşuyor. Ben nasıl yazıyorum? Ben neyi anlatmak istiyorum? İşte benim kaygılarım ne, benim hayallerim ne, hedeflerim ne? Bunlar oluşuyor ve bir aslında yazarın dünyası oluşmuş oluyor. Şu anda ben ne okursam okuyayım, işte ne hayal edersem edeyim, benim kitap dünyamda, benim yazın dünyamın içerisinde bir sistematik oluşmuş oluyor. Burası Adem Dönmez'in hikaye dünyası. Ve onun kelimelerinin içerisinde böyle bir dünya var, yapısı yıllar içerisinde oluşmuş oluyor. Ve bu sizi diğer yazarlardan da ayıran özellik oluyor. Şimdi birçok yazarı okuyorsunuz farklı. Aa diyorsunuz, ben mesela bazen ismini bilmediğim zaman bile bir paragraf okusam ya da böyle bir hikaye okusam, o hikayeyi kimin yazdığını az çok tahmin etmeye başlıyorsunuz. Niye? Bu diyorsunuz şu yazarın dünyasından.
Onun yani, kalemi.
Evet. Ya da mesela o coğrafyanın, işte bu diyorsunuz işte Doğu edebiyatından, bu işte Fransız edebiyatına ait, ya da işte bu bizim klasiklerimizden, işte Yakınca klasiklerinden, ya da bu işte Cumhuriyet dönemi eserlerimizden diyerek kendinizi az çok toparlayabiliyorsunuz. Okudukça bunu geliştirebiliyorsunuz.
Eyvallah. Hocam şimdi tabii radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Çünkü başta söyledik. Şimdi Adem hocamızla beraberiz kıymetli dinleyenler. Tabii daha önce bir yayın yapmıştık. Hatta birkaç yayın yapmıştık. Sınır Tanımaz Gezgin. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal gezilerinden oluşan bir kitap. Bu tabii 16. baskıda Güneş Ülkesi'ne Yolculuk. Civan Mert var.
Civan Mert, Kars'ta Ebul Hasan Harakani Hazretlerimizin hayatına odaklanan bir tarih romanıdır. Mesela benim hayatımın belli bir döneminde böyle durduğum üzerinde özenle çalıştığım bir kitaptır. Ve o da yaklaşık böyle 3-4 yıl boyunca Kars'a ve Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin menkıbelerine, hayatına odaklandığım bir dönemde çıkan farklı bir çalışmadır benim
evet,
için.
Evet, güzel bir eser. Hayallerine Sahip Çık. Kara Kutunun Gizemi, birinci kitap. İkinci kitap yine Hayallerine Sahip Çık, Anka'nın Anahtarı.
Hayallerine Sahip Çık'la alakalı o zaman şu şekilde evet, küçücük bir ayrıntı vereyim.
Buyurunuz.
Hayallerine Sahip Çık bizim özellikle ortaokul çağındaki çocuklarımız için kuşların yolculuğu aslında bu. Mantıkul Tahir'in günümüze biraz uyarlanma kitabı gibi düşünebiliriz. İki tane arkadaşın kendi hayal dünyaları içerisinde aşama aşama ilerleyerek böyle kendilerini keşfetme yolculuğunu anlattığımız bir modern bir Mantıkul Tahir uyarlaması diyebilirim bu kitap için.
Ortaokul talebeleri okuyabilir.
Doğrudan onlar için hazırlanmış bir kitap.
Şimdi bu kitapların isimlerini neden tekrar zikrettim? Şundan, Manifest önceki, yani bu eserlerinizden nasıl bir farklılık taşıyor? Yani Manifest'teki farkla buradaki kitaplar arasındaki farka baktığımızda, şimdi kitaplar yazarların çocuklarıdır. Onların da bir kaderi vardır. manifestinde mutlaka bir kader olacak. Bu kitaplardan sıyrılmasının, ön plana çıkmasının bir delili var mıdır?
Tabii her kitabın kendi içerisinde özel bir tarafı var ama evet var. Hani bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani bana ileride biri sorduğu zaman ya da bu manifest kitabı yayınlanmadan önce de birisi bana sorduğu zaman kitaplarımla alakalı bir konu gündeme geldiğinde ben manifesti hep farklı bir tarafa koyuyordum. Bunun birkaç nedeni var ama öncelikle birincisi tabii içinde otobiyografik öğelerin benim için olmuş olması. Ben bu kitabın içerisinde yazardan daha fazla parça ekledim. Aileden hani hatta böyle kendi aileme, abimlere, anneme bir dedim ki size bir sürprizim olacak yakında. Hani böyle bir çalışma yapıyorum ama detaylarını vermiyorsunuz tabii ki. Size bir sürprizim olacak. Ben burada birçok şeyi böyle yansıtmaya çalıştım. Çünkü 90'lı yıllardaki bir Safranbolu'da yetişen küçük bir çocuğun hikayesini anlatırken orada kendi hayatımdan birçok öğeyi dahil ettim. Çünkü insan dönüp geçmişine bakıp anılarını canlandırdığında onlar kelimelerle sizin dünyanıza çok hızlı geliyor. Bu benim manifesti bu noktada yazarın gözünden ayırıyor. İkinci tarafıyla en önemlisi aslında bu. Manifesti diğer kitaplarından ayıran özellik. Ben manifeste yoğun bir akademik çalışma yaptım aslında. Yani bir roman olması hasebiyle özel ama onun dışında da yoğun bir akademik çalışma var altında. Niye bu akademik çalışma var? Ben belki de 40 yaşın vermiş olduğu bir şey diyebilirim buna. Belki işte babamı kaybettikten sonraki süreçteki yaşadığım duygusal yoğunluk diyebilirim. Babamla benim yapmış olduğum sohbetlerin de varlığını hissederek ben burada birazcık zihnimizi kurcalayan birçok konuyu sorgulamak istedim. İşte özellikle iman esasları üzerinde bu kitabın içerisinde adım adım nakış nakış işlemeye çalıştım. Bir gencin anlayacağı ve bir gencin sorgulayacağı dünyadan işte Allah'ın varlığını kelimelerle kaynakların takip ederek hani burada nasıl bir anlatım dili kullanabilirim? Ya da işte meleklere iman, peygambere iman, kitaplara iman, kadere iman, ölüm. Bu konuları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım bu kitabın içerisinde. İşte bilmek ne demek, bilgi ne demek, bu kavramlar üzerinde bir baba-oğul ilişkisi üzerinden kuşak farkını hissettirmeden anlatmaya çalıştım. Bu da bu kitabı aslına bakarsanız benim açımdan farklı bir tarafa koyuyor. Yıllar içerisinde eminim ki zaman ilerledikçe bu kitap belli bir süre yaşayacak. Ve hani bu içeriğindeki anlatmış olduğumuz kavramlar, kelimeler uzun süre gençlere zihin açıklığı verecek konular olacak. Bu noktada da benim için çok çok önem taşıyor. Yani deseler ki Adem Dönmez'i hangi kitapla hatırlamak istersin ya da böyle ardında hangi eseri bırakmak istersin deseler herhalde ben bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani manifest benim için böyle bir kitap oldu.
Hadi inşallah kaderi de bahtı da açık olsun. Şimdi kitabın içeriği ve ana karakterler üzerine aslında birkaç sorum var Sayın Hocam. Şimdi kitapta hani baba ile oğul arasındaki bir diyalog var. Bu diyaloglar oldukça derin ve anlamlı. Burada baba figürü sizin için ne ifade ediyor?
Çok şey ifade ediyor. Yani bu bazen kitabın içerisinde
bu arada babayı kaç yaşında kaybetmiştiniz?
Babamı 33 yaşında kaybettim.
33 yaşında. Yani babayla çok zaman geçirebildiniz mi? Hani yatılı mı okudunuz? Yani babayla
17 yaşımdan sonra evden ayrıldım ve hani tamamıyla uzaktaydım ama babamla zaman geçirdim. Çünkü ben babamla konuşmayı severdim.
Onunla... Baba da öyle bir insan.
Tabii ki öyleydi. Demek ki. Biz birebir ikimiz birbirimizi bulduğumuzda işte hani sabahların olmadığı, çay muhabbetlerinin uzadığı, birlikte böyle uzun uzun yolculuklar yaptığımız, hani yürüyüş yaptığımız bir dünyamız vardı ve aramızdaki kuşak farkıyla beraber ilerleyen. Çünkü evin en küçük çocuğuyum ben. Yaş farkımız var babamla benim aramda ve çocukluk yıllarımda ben onun gözünde yaramaz çocuk. Hani böyle anlamayan, hani diğer çocuklarında gördüğünden daha farklı görünen bir çocuk olarak karşısına çıkıyorum. Sonra yıllar geçtikçe ben hani ergenlik sürecim geçip hani böyle gençlik çağım yavaş yavaş 20'li yaşlarıma geldikçe babamın nasıl biri olduğunu, hani bana nasıl değer kattığını, arkamda işte dağ gibi durduğunu hissetmeye başladıktan sonra ona sahip olmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu hissetmeye başlamıştım. Tabii ondan sonraki muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz her daim devam etti ama daha geniş manada düşünmek lazım aslına bakarsanız. Geçen gün sosyal medyada bir kitabın içerisinden bir alıntı paylaştım. böyle babayla alakalı bir bölüm vardı. Dedim ki işte manifest yakında çıkacak, küçük bir bölüm paylaşıyorum diye kendi etrafımdaki
dostlarımla
sosyal medyadan paylaştım ve o gece bana bir mesaj geldi. 13 yaşında babamı kaybettiğimdeki duygularımla alakalı bir şeyleri paylaşmışsınız diye. Aslında ben kendi babamla kendi aramdaki duyguları paylaşmıştım belli oranda. Ama o baba figürü bizim için, hani anne figürü. Bu kitapta ben babayı işlediğim için biz özellikle baba üzerinden konuşuyoruz ama evet, ebeveyn anne figürü. Bizler için çok özel kavramlar ve bu kavramlar üzerine kelimelerle bir şeyler inşa edebilmek çok zor. Çünkü kelimeler yeterince istediğiniz anlamları yüklenmeyebiliyor. Ama ben olabildiğince manifest içerisinde babayı bir bilge, anlatıcı, hani sorun çözen bir insan, derdi tasası olsa da kendi derdi tasasını unutup etrafına
ışık saçan
bir insan olarak anlatmaya çalıştım. Zihnimde de ben kendi babamı da böyle düşünüyorum. Yani hani onun her bir şeyi farklı ama bir evladın gözünde bir baba nasıl olmalı, bunu çizmeye çalışıyorsunuz. Şimdi diğer taraftan da bunu kendi evladımla işte yaşıyorum. Yani oğlumla geçen her saniyenin, her dakikanın kıymetini bilmeye çalışıyorum. Onunla oynadığım oyun en güzel oyun olmuş oluyor. O şu anda en kıymetli vakitlerimizi geçirelim. Hani onun karakterine bir şeyler daha dahil edebilirsem bu benim için çok da kıymetli oluyor. Çünkü artık dijitalleşen dünya ile birlikte iş hayatı, her şey hocam o kadar vakitimizi alıyor ve bazen unutabiliyoruz. Evlatlarımızı unutabiliyoruz, sosyal yaşamı unutabiliyoruz, ailelerimizi unutabiliyoruz. Kendimizi işin dünyasına kaptırabiliyoruz bazen erkek bireyler olarak, hani baba evet, figürü olarak. Hani ben burada bir duraksamak istiyorum ya.
Ya şimdi çocuklarımıza öyle, vakit öyle deyince lazım, aklıma geldi. Geçen gün böyle işte internette araştırmalar yaparken karşıma bir şey çıktı, bir haber çıktı. Herkesin tanıdığı bir futbolcu, dünyaca ünlü Ronaldo. Artık ne zaman olmuş bilmiyorum ama eve gittiğinde küçük kızı bir şey sormuş. Demiş ki baba sen günde ne kadar kazanıyorsun? Ondan sonra o da o zaman 10 bin dolar demiş. 10 bin dolar kazanıyorum. Bugün 10 bin dolar mı kazandın demiş. Evet demiş. Ondan sonra tabii küçük kız demek ki babayla zaman geçirmek istiyor. Diyor ki bana diyor 10 bin dolar verebilir misin diyor. Ne yapacaksın diyor. İşte bir şey yapacağım diyor. Ondan sonra 2-3 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında bir kız çocuğu. Diyor ki bunu diyor konuşalım daha sonra gibilerinden bir şey var. Kız hemen o ortamdan kalkıp odasına gidiyor. Kumbarasını kırıyor. Kumbarasında biriktirdiği parayı babasına getiriyor. Ronaldo'ya getiriyor. Diyor ki bir gününü de bana ayırır mısın? Yani çocukları sevmiyoruz değil ama çocukların ihtiyacı anne babaya başka türlü. Biz bunu bazen bu yoğun tempoda çalışırken bazen kaçırıyoruz. Şimdi siz söyleyince benim aklıma da bu geldi. Hakikaten öyle. Yani çocukların dünyası başka. Babaların da annelerine ihtiyacı var. Yani çocuklar babaların erken, annelerin erken ölmesinden korkuyor. Anne babalar da belki çocuklar büyümeden ölmesinden korkuyorlar açıkçası.
Hocam hem bu şekilde konuyu anlayabiliyoruz hem de ben şimdi manifest üzerinden düşündüğümde bu konuyu şu beni çok düşündürdü. Kendi çocukluğumla ya da 90'lı yılların çocukluğuyla alakalı birçok öğeyi kitabın içerisine eklemeye çalıştım. Ve bunu eklerken benim aklıma şu geldi. Ya biz 90'larda çok farklı bir çocukluk yaşamışız şu andakine göre. Şimdi günümüzde çocukların arkadaşları yok.
Yok.
Ya da sokağa çıkıp oyun oynayabilecekleri bir durum yok. Mesela benim için hani sizin için hepimiz için şöyle bir kavram vardır. Akşam ezanı okunduğunda eve gireceksin.
Tabii. Akşam şimdi, ezanında ve akşam yemeğinde herkes masada olur.
Herkes ama akşam ezanı yani evet, özellikle akşam ezanı duyulduğunda herkes koşuşmaya başlar, evet, evlerine dağılır. Şimdiki çocuklarımızın dünyasında böyle bir kavram yok. Şu anda da tam tersi aslında. Çocuğumuzu bir yere götürebilelim. Dışarı çıksın.
Çıkmıyorlar.
Çıkamıyorlar çünkü çocukların böyle bir dünyası yok.
İstemiyorlar. Yapay zekayla muhabbet ediyorlar ya.
Yapay zekayla muhabbet ediliyor. Dijitalleşen bir dünya var ve böyle bir ortamda biz ebeveynlere de şu görev düşüyor. Yani telefonumuzla geçirdiğimiz vakit ya da televizyonun karşısında hani bir film veya dizi izlerken geçirdiğimiz vakit, kendi başımıza kaldığımız vakit ve çocuklarımızla geçirdiğimiz vakit. Bunu nasıl planlayacağız? Aslında burada ben bunu ne bileyim bir kaynağa dayandırarak söyleyemeyeceğim ama hocam anne babalarımızın görevleriyle şu anda bu dönemin ebeveynlerinin görevleri arasında çok büyük farklılıklar var ve şu anda ebeveyn olmak belli oranda çok daha fazla zor. Çünkü geçmişte işte halalar vardı, amcalar, teyzeler, dedeler, babaanneler, anneanneler, dayılar ve bunlarla
onlar olmasa da mahalleli vardı.
Mahalleli vardı.
Yani sizin çocuğunuzla siz kızmasanız bile mahalleli kızardı, siz bir şey söylemezdi. Çünkü terbiyeyi mahalleli yapardı. İşte.
Ve bir toplumsal bir gelişme söz konusu. Ama şu anda çocuklarımızla ebeveyn olarak anne babanın görevi. Onunla anne olacak, baba olacaksın ona. Ona arkadaş olacaksın. Onun öğretmeni olacaksın. Hani onun ne bileyim hani sırdaşı olacaksın. Her şeyi olmak zorundasın ve bu görevlerin birbiriyle sırayla işlemesini sağlaman da gerekiyor. Bu bizim üzerimizdeki görevin ve sorumluluğun da ne kadar büyük olduğunun aslında göstergesi oluyor. Ve bunu devamlı bence düşünmemiz lazım. Evlatlarımızla geçirdiğimiz zaman ve onları nasıl bir geleceğe hazırlıyoruz, onlarla nasıl bir diyalog kuruyoruz bunu iyice düşünmemiz lazım hocam.
Evet, önemli. Şimdi tabii inanç yani kitapta önemli bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Burada mesela inanç sizce insanın hayatını efendim... Planları nasıl etkiliyor?
Kitabın sanırım en otobiyografik tarafına doğru ilerlediği dönemler buralar oluyor. İnanç hayatımızın neresinde? Bunu kendi adımıza düşünmemiz lazım.
Kişiden kişiye değişiyor.
Herkesten herkese değişiyor ama kavramsal olarak baktığımızda aslına bakarsanız inanç bizi birçok yere taşıyan unsur. Duygularımızı yöneten unsur. Korkularımızı yöneten unsur, hayallerimizi yöneten unsur ve biz çok kararı aslında biz inancımıza göre alıyoruz. Buradaki bağlarımızı ne kadar güçlü tutabilirsek kavramsal olarak kendimizi o kadar derinlemesine hissedebiliyoruz. Ve ben gençlerimizin bu çağda dijitalleşmenin aktif olarak hani hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde inanç meselelerinin çok daha yoğun bir şekilde işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inancı güçlü olmayan bir gencin ayaklarının kayması çok daha kolay. Biz bunu korumamız lazım. Hatta gençlik için hepimiz için bu şekilde. Eğer inanç yönünden güçlü değilsek ve hatta burada inanç kavramının detaylarını bilmiyorsak, neden inandığımızı, neye inandığımızı ve kavramsal olarak iman esaslarının neler olduğunu bilmiyorsak, burada işte tefsir okumuyorsak, meal okumuyorsak, hadislere sahip çıkamıyorsak, hadislerle alakalı bilgilerimizi tazeleyemiyorsak devamlı. Bu bir de şey bir süreç değil, okudum kenara koydum değil. Hayatımızın her anında olan, devamlı öğrendiğimiz bir süreç ve inancımızı devamlı güçlendirdiğimiz bir süreç. Gençlere o yüzden bu kavramları doğru bir dille, güncel bir dille, onların anladıkları bir üslupla anlatabilmeye gayreti benimki birazcık. O yüzden inanç bizim hayatımızda çok önemli. Ayağımızın sabit kalabilmesi, doğru ve düzgün bir yürüyüş yapabilmemiz, geleceğe dair hayaller kurabilmemiz, planlar yapabilmemiz için güçlü bir inanca sahip olmalıyız öncelikle. Bunun da oluşturabilmek için gençlerin erken yaştan itibaren bu kavramlarla haşir neşir olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet, aslında önemli tabii. Ona göre hayatımıza aslında şekil veriyoruz. Şimdi okurlar ve gençler üzerine aslında birkaç sorum var Adem Hocam. Mesela bu kitabın özellikle genç okurlar için bir anlam taşıdığını düşünüyor musunuz? Yani buradaki mesajlar önemli. Gençlere bu yönde hangi mesajları vermek istediniz?
Gençlere tabii ki bu kitabın içerisinde birçok mesaj verme düşüncesi içindeydim kitabı yazarken de ama bunu kendime verdiğim mesajlardı aslında bu. Kendi gençliğimle, kendi tecrübelerimden yola çıkarak verdiğim mesajlardı. Ben şu anda dijitalleşen dünya, bu kavramı da çok fazla kullanıyoruz ama kullanmak zorundayız artık çünkü içinde olduğumuz an bu. Dijitalleşen dünya içerisinde gençlerimizin üzerine çok fazla yük verdiğimizi düşünüyorum. İşte sınav stresi, onların yaşadığı büyük sınav kaygıları. Biz sizinle beraber bu konuyu çok fazla konuşuyoruz.
Evet.
Kaldıramayacakları kadar yük veriyoruz bazı zamanlarda. İşte etraflarıyla kurduğu ilişkiler zayıflıyor, bağları zayıflıyor. Bu bağları güçlendirmemiz gerekiyor. onların hayatta doğru gayeler üzerine hayaller kurmalarını sağlamamız gerekiyor. Başarı kavramının nasıl tanımlanması gerektiğini bilmesi gerekiyor çocukların. Meslek tercihleri, bunun için okul tercihleri, hobilerini yapabilme özellikleri, birçok kavramı iç içe koyduğumuzda gençler için doğru mesajlarla yüklü bir çabanın içerisinde olmamız gerekiyor. Ben de bu kitabın içerisinde aslına bakarsanız en çok bunu düşündüm. Bir gencin duygularına, kalbine, zihnine nasıl hitap edebilirim? Onun sınav kaygısıyla alakalı ben ne söyleyebilirim? Aman evladım ders çalış demek değil bu. Hani bu planlamayı yaparken işte şimdi ders çalış, şimdi bunu yap gibi bir planlama yapmak değil. Onun dünyasından sınavı nasıl anlatabilirim? Ben birazcık bunu düşündüm. Çünkü bu aynı kaygıları ben de yaşadım zamanında. O yaşlardan geçmiş biri olarak ve o duyguları kelimelerle anlatmaya çalışan bir birey olarak hani gencin şu anda hissetmiş olduğu korkularını, ümitlerini, hayallerini nasıl anlatabilirimin gayesini taşıdım birazcık.
Şimdi tam da oraya aslında sorun bu söylediğiniz üzere olacak. Mesela sınav kaygısı, korkular, efendim gelecek belirsizliği, gençlerin sıkça yaşadığı bu duyguları biliyoruz. Malum. Hepimiz yaşıyoruz ama bu dönem biraz daha farklı. Yani burada tabii gençler için inançsız diyemeyiz ama bir kısımda bir inançla ilgili sıkıntı var. Yani onu görüyoruz. Çünkü niye? Yaşayış belli. Türkiye'deki anketler belli. Yani namaz kılma oranlarından tut, oruç tutma oranlarına kadar. Ama onun yanında da bir de yaşanmışlık var. Yani bu çocuklar pandemi gördü. Eyvah dedi, ölüyoruz dediler yani. Gelecekle ilgili bir kaygı var. Dünyada da var. Ekonomik göstergeler de belli. Bu sebepten dolayı bizim zamanımızdaki gibi böyle dik durma, hani o merdivenleri ısrarla çıkma arzusu bir kısmında yok. Öyle görüyoruz en azından. Çoğunu söylemeyelim de üstün zanda bulunalım. Kitapta bu konulara nasıl yaklaşıyorsunuz hocam?
Şimdi hocam şu şekilde ana kavramlarımız var bizim insan olarak. Bizi ayakta tutan yani iman esaslarımız var. Hani namaz dinin direğidir. Bunun gibi insanın da belli direkleri vardır. Kavramları, inanç bunun en başında. İnancı güçlü olmayan bir birey rüzgarda çabuk savruluyor. O yüzden öncelikli olarak bizim bir birey olarak bu kavramlarımızı güçlü bir temellendirmeye oturtmamız gerekiyor. Eğer bir konu hakkında bir fikir sahibi isek bunu neden yaptığımızı, niçin yaptığımızı belli oranda sorgulamamız ve gerçekten doğru kaynaklardan beslenerek evet tamam bu böyleymiş diyebilmemiz gerekiyor. Bunu belli bir yaşa geldikten sonra siz çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama bir gencin gözünden baktığımızda ise bu biraz daha farklı. Şimdi o dedik ya sınav kaygısı var. Gencin gelecek kaygısı var. Ve bu gelecek kaygısıyla beraber ben ne olacağım, ileride ne yapacağım diye korkuları var. Bir taraftan da ümitleri var. Hayat hep zaten korku ve ümit arasında gidip gelir. Bunu dengede tuttuğumuzda başarıyı getirebiliyoruz biz kendi adımıza. Ama ne zaman korkular ümidin önüne geçerse ya da ne zaman ümit korkunun üstüne çıkarsa bir hayalperest oluyoruz sadece. Ya da korkularımız bize hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. 40'lı 50 yaşlarında gelen bir kişiye ya da 60'ına gelen bir kişiye şunu sormuş olsak. Desek ki 15 yaşına tekrardan geri dönüyorsun. Ve
müthiş olur.
Evet. Ne hayal ettin? 15 yaşındaki hayalin şu andaki geldiğin noktayı düşünebildin mi? Evet birçok hayal kuruyorsun ama hayat seni bir şekilde ilerletiyor ve oraya doğru götürüyor. Yaptığın çalışmalar, okuduğun kitaplar, başarıların, yenilgilerin, galibiyetlerin hepsi seni bir yerden bir yere götürüyor. Bir genç arkadaşımıza belki de bu mesajı verebilmek lazım. Sen gayret et. Sen doğru yolda ol ve bu sınav da olsa önünde birçok sınav olacak, birçok zorluklar gelecek. Onlarla mücadele etmeyi öğrendiğin müddetçe hayat seni bir yerden bir yere sürükleyecek. Ve bunun içerisinde başarısızlıklar da olacak, başarı da olacak. Ama senin gayretin senin hayatını doğru bir rota üzerinde çizmeye çalışacak. Bu kitabın belki de ana kaygılarından, ana unsurlarından biri bu. Hani sınav kaygısı yaşayan bir öğrenciye kaygılanma demek saçma bir şey. Ama o sınav kaygısının nasıl bir şey olduğunu bilip onu yönetebilmek gerekli aslında bakarsanız.
Tabii tabii, İmam-ı Azam Hazretlerine geliyor ya, anne, bir anne diyor ya, bu çocuk diyor, oğlum diyor, çok bal yiyor. Yani buna bir tavsiyem var mı diyor ya, İmam-ı Azam da diyor gidin 40 gün sonra gelin. Sonra 40 gün sonra gelince de diyor oğlum bal yeme. Hanımefendi teyzemiz de İmam-ı Azam'a bir nevi çıkışıyor. Ya diyor imam diyor bunu 40 gün önce söyleyebilirdin, niye söylemedin? Tesir mutlak diye bir şey var. Ben 40 gün önce bal yiyordum ama 40 gündür bal yemiyorum. Yani bunu söyleyebilmek için.
İşte bizim de burada şunu düşünmemiz lazım. Bir gençle ya da evlatlarımızla görüştüğümüzde onların bir dertleriyle alakalı, bir sorunlarıyla ilgilendiğimizde şunu düşünmemiz lazım. Ya ben de onun yaşında oldum. O yaşlarda ben nasıl acaba hareket ederdim? Yani biz şu anki halimizle bir kararı vermek belki kolay ama 16 yaşındaki bir delikanlının, bir genç kızımızın duygularıyla hareket etmek, 13 yaşındaki bir ergen evladımızın duygularıyla hareket etmek nasıl bir şey, bunu bilmemiz gerekiyor. Biliyoruz da aslında, biz de yaşadık o günleri ve ona göre biraz düşünmemiz lazım. Belki ona göre fikirlerimizi biraz esnetmemiz gerekiyor. Ona göre onun kaygılarını hissedebilmemiz gerekiyor. Zaten kitabın da aslına bakarsanız hani bir ana temasından biri bu. Empati kurabilmeyi görmemiz gerekiyor. Bu kitabın içerisinde ben biraz bu kavramı işlemeye çalıştım derin bir şekilde. Karşımızdaki insanı ne duygusu var, o nasıl düşünür bu konu hakkında, bunu kendi içimizde bilmemiz gerekiyor ve bunu kuşaklar arasındaki farklılıkla da bilmemize gerekiyor. Babamla yaşadığım en büyük rahmetli, hani kavga demeyeceğim ama tartışmalardan biriydi. Baba sen beni anlamıyorsun derdim ben gençken. Oğlum o da derdi ki asıl sen beni anlamıyorsun derdi. Şimdi ben fark ediyorum ki evet ben onu anlamıyormuşum. Babam çünkü görmüş, geçirmiş, o yaşlardan geçmiş, o zorluklardan yaşamış. Ben onun ne kaygıları olduğunu şimdi anlayabiliyorum evladım olunca. Onun işte ben mesela akşam geç geleceğim dediğimde baba anlamıyorsun ben arkadaşlarımın yanındayım dediğimdeki duygum farklı. Şu anda düşünüyorum evet. Hani evet bir anne baba olarak evladının ne kadar çok fazla şey düşünüyorsun orada yani.
Ya aslında size güvenmiyor değil ama içinde bir güvensizlik kuşkusu ister istemez oluyor. Acaba oğlum ne yapıyor? Başına bir şey geldi mi? Bunu anneler daha çok tabii
İşte burada o empati kavramını ben o yüzden derin bir şekilde işlemeye çalıştım kitabın içerisinde.
Evet. Şimdi şey de geldi aklıma. Yayında bitecek aslında ama hani vardır ya ergen babasıyla işte diyalog halindedir. Yaş biraz ilerler. Sonra der ki işte babam aslında hani hiçbir şey bilmiyormuş. Ben biliyorum filan der. Sonra yavaş yavaş işte 25-30 yaşlara doğru gelirken yani babam da bir şeyler biliyormuş der. Sonra yavaş yavaş yaş 40'a kemal erince der ki babam bilir, babam bayağı bir şey biliyormuş. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum der. Yani o misal gerçekten Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Gerçekten önemli bir şey. Ben her zaman şöyle söylerdim hayatımda. Bir insanın babası 40 yaşına kadar eğer yaşıyorsa o genç çok şanslı derdim. Sonra babam rahatsızlandığında eyvah dedim yani. Acaba hani Allah babama bir yolculuk mu nasip edecek? Yani o tedirginliği yaşadım. 3 sene sonra da artık hak tecelli etti. Tabii kolay değil hocam yani bir anne baba kolay yetişmiyor. Hele bilgiliyse, kendisini geliştirmişse, deneyim tecrübesi çok fazlaysa burada onları çok özlüyor insanlar. Allah ahirette imanlı olarak Allah'ın huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Cennette cemaliyle şereflendirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de sancı altında haş olmayı hepimize nasip etsin. Ailelerimize, sevdiklerimize inşallah. Amin diyelim. İnşallah. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Aslında iki sorum daha vardı ama o soru artık süre bitti. Hatta süreyi aştık. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Misafir ettiğiniz için hani bu karşılıklı güzel sohbeti yapma fırsatını bana verdiğiniz için. Ben buralara alıştım. Sizlerle
Allah
beraber kaçıncı böyle konuşuyoruz.
İnşallah inşallah. Oldu. Eğer vaktiniz olursa bir sonraki haftayı da inşallah beraber değerlendirmek isteriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bakış açısını burada tamamlıyoruz. erkamradyo.com web sayfamızdan diğer yayınlarımızı da indirebilirsiniz. Bilgisayarlarınıza dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.